Yahudi kaynakları, Kudüs Tapınağı'nın ilk olarak Babil Kralı Nabukadnezar, ikinci olarak Roma İmparatoru tarafından yıkıldığını kaydeder. Temmuz 2006 Lübnan Savaşı'ndan sonra ise radikal Yahudilerin arasında İsrail Devleti'nin sonunu getirecek, üçüncü yıkımın kapıda olduğunu söyleyen sesler yükselmeye başladı. İsrail'in hava silahına olan güveni, askeri stratejisinde en önemli unsuru teşkil eder.
Kanımca bütün demokratik Batı ülkelerinde tanık olduğumuz genel dönüşümler, İsrail'de de meydana geldi. Ve bu dönüşümün akabinde kayıp sayısına çok önem verilmeye başlandı. Ordu artık kayıp vermek istemiyor. Ve şimdilerde savaş ilan edilmeden önce şu sorular soruluyor. Savaşın sonucu belli olana kadar kaç asker kaybedeceğiz? Bu soru İsrail'in en büyük endişe kaynağını temsil eder.
NATO kuvvetlerinin Kosova Savaşı'nı hava müdahalesiyle bitirmesi ve Amerika Hava Kuvvetleri'nin Irak Savaşı'nda elde ettiği sonuçlar, İsrail'in hava gücüyle zafer kazanabileceği yönünde güvenini artırdı.
Bu kararı İsrail liderlerinden küçük bir grup aldı. Savaşa hazır değillerdi. Şiddetli hava saldırısını kullanarak verilecek yanıtın bir veya iki gün içinde sona ereceğini söylediler. Yakın dönem Amerikan tecrübesinden yararlanarak bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yaptılar.
Temmuz Savaşı'nın hava gücü üzerinden yürütülmeye çalışılmasında bir etken daha vardı. Genelkurmay Başkanı Dan Halus'un uzmanlık alanı.
Genelkurmay Başkanı Hava Kuvvetleri'nde bir subay. Bu birimdeki subayların çoğu genellikle hava gücünün kapasitesine ve hedeflere bu güçle ulaşılabileceği tezine haddinden fazla güvenirler. Ama sanırım Halut bu güvende sınır tanımıyordu. Kara kuvvetlerinden destek dahi almadan hava silahıyla savaşı kazanabileceğinden %100 emindi.
Son aylarda azımsanmayacak sayıda kötü günler geçiren İsrail Hava Kuvvetleri için bu büyük bir fırsattı.
İsrail bu savaşta liderliğiyle, askeri çatısıyla, füze üsleriyle direnişin altyapısını yok edebileceğini sandı. İşlediği katliamlarla sivil toplumunu etkileyip direnişe karşı ayaklandıracak ve ayaklanan halk direnişin silahlandırılması talebinde bulunacaktı. Direnişi destekleyen bir grup ve direnişe karşı duran bir yönetimle Lübnan ikiye bölünecekti.
قلل محللون غربيون من قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على تدمير القدرات الدفاعية لحزب الله.
رئيس الأركان. Genelkurmay Başkanı'nın hesap etmediği bir şey vardı. Hizbullah, İsrail'in Güney Lübnan'dan çıkmasını takip eden 6 yılda çok iyi hazırlanmıştı. Hazırlıklarda hava saldırılarına karşı önlemler de unutulmamış, yerin altında sığınak ve tüneller inşa edilmişti. Bu hazırlıklar sayesinde gökyüzü uçakla doluyken bile Hizbullah savaşçıları bulundukları yerde güvendeydiler. Yerin 40 metre altında sığınaklar inşa eden Hizbullah, kendisini bitirmek isteyen hava kuvvetlerini felç etti.
Hava Kuvvetleri Komutanı'nın itiraflarına göre, saldırının 5. gününde savaş uçakları 1000, helikopterlerse 350'den fazla hava baskını düzenledi. Bazı aşamalarda gökyüzünde aynı anda 100 uçak görülüyordu. Lübnan Savaşı'ndan beri en büyük çaplı operasyon gerçekleştiriliyordu.
Düşünce tarzı aynı. Irak'a girdiğinde Bush'a hakim olan panik ve travma modeli kendini tekrarlıyordu.
Gitgide artan hava operasyonları uçakların yakıt stokunda hissedilir bir azalmaya yol açtı. ABD'den yakıt desteği istendi. Saldırının ilk haftasında İsrail belirlenen bütün hedefleri vurmuştu. Bunun üzerine Güney Lübnan'da sistemli bir yıkım operasyonu başlatıldı. Yeni operasyonlarla iki hedef gözetiliyordu. 1. Kara kuvvetlerinin Lübnan'a girmesini kolaylaştırmak. 2. Olaylara müdahale etmesi için Lübnan hükümetine baskı uygulamak.
Hava gücü önemli bir silahtır. Ağır kayıplar vermenizi engeller. Ama her şey belirleyici değildir. Kesin sonuçlar almak için yerde ordunuzun olması gerekir. Hava silahıyla yetinmeniz mümkün değildir.
İsrail hükümeti, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah yönetimine 3 ton ağırlığında bomba atılmasını onayladı. Ancak büyük bir hüsran yaşadı.
Hasan Nasrullah'a suikast düzenlenmesiyle ilgili İsrail Askeri İstihbarat Kurumu'nun tam bir başarısızlık sergilediğini düşünüyorum. İsrail birçok girişimde bulunmasına rağmen Nasrullah'ı öldüremedi.
Hizbullah istihbaratı iyi kontrol etti. İsrail komutanlar Hizbullah liderlerinin bulunma olasılığı yüksek olan yerleri savaş başladığında vurmak üzere belirlemişti. İsrail Dahiye Cenubiye'yi vurdu ama hiçbir lidere zarar veremedi.
Hava gücünün performansı üzerine değerlendirmeler başladığında, İsrail ordusunda ciddi bir tartışma patlak verdi. İlgililer ikiye ayrıldı. Bir grup Hizbullah'ın yarısının bitirildiğini söylerken, başka bir ekol, ordu Hizbullah'ı hafifçe yaralamaktan başka bir şey yapamadı, diyordu.
İlk 4-5 günde 5000 hava saldırısından sonra baktılar ki olanlar direnişin umrunda değil. İşgal altındaki Filistin'in kuzeyine füzeler yağmaya devam ediyor. Yönetim etkilenmemiş, askeri altyapı en iyi günlerini yaşıyor, hava operasyonu başarılı olamamış, İsrail telaşa düştü. Şimdi ne yapacaklardı?
Bilgileri yoktu. Kesinlikle hiçbir şey bilmiyorlardı. Bu noktada ciddi bir sıkıntı yaşadılar. Dolayısıyla gelişi güzel vurdular. Yaptıkları yüz ölçümlerine vurup geçmekten ibaretti.
İsrail 10. Kanal Televizyonu, Genelkurmay Başkanlığından üst düzey bir subayın Hizbullah devam eden savaşta herhangi bir askeri güç kaybı yaşamadı dediğini aktardı.
خلال يوميات الحرب شاهدنا آلاف الغارات الجوية ضد حزب الله. مئات الدبابات حاولت اختراق الحدود. لكن صواريخ حزب الله لم تتوقف عن الانطلاق على إسرائيل. كيف تفسر ذلك؟
إنه سؤال جيد.
İyi bir soru. Emin olun bu soru ABD'deki araştırma ve incelemelerin de ilgi odağı. İsrail'in karşısında güçlü askeri kanadı, dev silah tersanesi ve eğitimli ordusu olan bir devlet vardı. Ama bu güç küçük bir askeri örgüt veya iyi organize ve silahlanma sağlayamamış milis güç olarak tanıtılıyordu. Fakat İsrail'in silahları Hizbullah'ın kullandığı taktikler nedeniyle savaşta büyük bir fark atamadı.
Uzun zamandan beri bilinmesi gereken gerçek sonunda iyice anlaşıldı. Füze tehdidine karşı hava gücü yeterli değildi. Hava operasyonuyla koordineli olarak kara harekatı düzenlenmeden tünellerde ve evlerin bodrumlarında saklanan füze depoları imha edilemezdi. Hava gücünün sınırlı etkisi, İsrail'in en önemli başarı unsurlarından birinin işlevsel bir dumura uğradığını gösteriyordu.
Hizbullah savaşçılarının çevik ve esnek hareketleri dikkat çekiciydi. Birlikler 2 dakika içinde füze platformlarını kurup füze fırlatmaya başlayabiliyorlardı. Buna karşılık İsrail'in füzenin geldiği yeri saptayıp yanıt vermesi 3 dakikayı buluyordu. Hizbullah savaşçılarının aldığı kaliteli eğitim burada tekrar kendini gösterdi.
İsrail subayları, Hizbullah'ın elindeki silahların İsrail'in hava gücünü tehdit ettiğini anladılar. Hizbullah'ın sürpriz heybesinde bu sefer Vaat füzesi vardı. Bir İsrail helikopteri düşürüldü. Çok sayıda ölü vardı.
İsrail Hava Kuvvetleri birçok durumda temkinli hareket eder. Öyle gözüküyor ki İsrail istihbaratı, Lübnan ordusu ve Hizbullah'ın silah gücüyle ilgili yeterli bilgi toplayamamıştı. Zırhlı birliklerin karada yenilmesinden sonra İsrail, havada çekinceli hareket etti. Buna rağmen korkunç darbeler aldı.
Hava saldırılarının başarısızlığı İsrail'i en zor seçenekle karşı karşıya bıraktı. Kara savaşı. Stratejik karar, Hizbullah'ın ileri cephelerini saf dışı bırakması için kara kuvvetlerini savaşa dahil etmekti. Yeni bir hava operasyonu olasılığı ise Lübnan bataklığına geri dönmeye hayır söylemiyle reddediliyordu.
Hava operasyonu başarısız olunca kara kuvvetleri Lübnan'a nasıl girecekti?
İlk 16 günde savaş sadece havadan yürütüldü. Kara baskınlarıyla değerlendirebilecekleri bu 16 günü boşa harcadılar.
Ne hava gücü ne de silah kullanma gücü savaşı kazanamadı. Bu iki güç İsrail'in planının bel kemiğini oluşturduğu için olanlar İsraillilerin etekleri tutuştu. Daha sonra histeriye yakalandıklarına şahit olduk. Bu noktada asker göndermek zorunda olduklarını fark ettiler ve başından beri hiç istemedikleri şey buydu. Ama günde yüzlerce Katyuşa'nın ziyaretine maruz kalan İsrail, savaş başladıktan sonra klasik savaş teorisine dönmek ve piyadelerini savaşa sürmek zorunda kaldı.
Üst düzey subaylar, Danhalus'tan geniş çaplı kara operasyonuna onay vermesini istediler. Böylece Güney Lübnan, Hizbullah'ın füze tehdidinden temizlenecekti. Danhalus'un cevabı ise şöyleydi. Bütün kara operasyonları yeni belalar açar. Ordu bunu kaldırabilecek durumda değil. Bu nedenle hava operasyonuna devam edilmesi daha uygundur.
Kentlerde savaşa girmek kuşkusuz ölmek demektir. İsrail Savunma Ordusu gibi düzenli bir ordunun şehirlerde savaşı son derece zordur. Hizbullah gibi silahlı bir grubun üstesinden gelmek için sokak savaşına girmeniz gerekir. İsrail ordusu gibi bir ordu ise engellerin minimum düzeyde olduğu yerlerde savaşabilir. Hizbullah gibi silahlı grupların taraf olduğu sokak savaşlarında ise bu koşullar mevcut değildir.